huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün sıcak ve çok yönlü bir konuyu ele alacağız. Fransa'daki terör eyleminden yola çıkarak İslamofobi konusunu değerlendireceğiz. Orta Doğu'nun bir İslam coğrafyası olarak terörle ilişkilendirme sürecini konuşacağız. Gelişmelerin Orta Doğu'yu nasıl etkilediğinden söz edeceğiz. Önce Avrupa'da yaşananlara bir göz atalım. Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayınladıktan sonra büyük tepki çeken mizah dergisi Charles Hebdo'nun Paris'teki merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Fransa'nın birçok kentinde anma yürüyüşleri düzenlendi. Paris'te dünya liderlerinin katılımıyla yapılan ve 1 milyondan fazla kişinin yer aldığı yürüyüşle terör kınandı. Bu büyük yürüyüşten sonra Almanya Berlin'de Müslümanlar bir hoşgörü mitingi düzenlediler. Yürüyüşe Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlar da katıldı. Bu olaylar son yıllarda duymakta olduğumuz bir kavramı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. İslamofobi. Bir süredir Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler Avrupa'da Müslümanlara ve İslami sembollere yönelik olaylarda bir artışa yol açmıştı. Hazreti Muhammed'in karikatürleri yayınlanmış ve tepkiyle karşılanmış, terör olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl, geçtiğimiz 2014 yılında Avrupa'da çok sayıda camiye saldırılara tanık olduk. Yine Müslümanlara yönelik taciz ve istenmeyen davranışlarda artışlar yaşandı. Bugüne doğru geldiğimizde ise Almanya'da adını ilk olarak Ekim 2014'te duyduğumuz Batı'nın İslamlaşmasına karşı yurtsever Avrupalılar oluşumu Pegida'yı görüyoruz. Pegida'cılar ilk gösterilerini 20 Ekim 2014 günü 300 kişiyle yapmışlar. Ocak ayına gelindiğinde ise mitinge katılanların sayısı 18 bine ulaşıyordu. Charles Hebdo olayından sonra ise düzenlenen gösteriye katılanların sayısı 35 bindi. Birkaç başlık altında bir giriş yaptık. İslamofobi, terör ve Orta Doğu konularını stüdyodaki konuğumuz doçent doktor Haldun Yalçınkaya ile değerlendireceğiz. Konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Fransa'daki terör saldırısıyla başlayalım. Terör saldırıları genel bağlamında düşünüldüğünde Paris'te yaşananlar nasıl ele alınmalı?
Esasen baktığımızda her türlü terör olayını şiddetle kınamak gerekiyor. Çünkü terörün asıl amacı hedefteki hayatını kaybedenler kadar aslında diğer halk grupları, üçüncü gruplar, üçüncü kişiler ve onları bir korku salmak. Dolayısıyla bu terör saldırısı bu anlamda bakıldığında üçüncü tarafları ciddi bir şekilde korku saldığını anlıyoruz. Tabii tam bu noktada aslında aynı dönemde meydana gelen, işte Nijerya'da meydana gelen Boko Haram'ın yaptığı saldırılar var ve orada binleri bulan insanlar hayatını kaybetmişti. Bu da bize aslında bir tutarsızlığı, karşılıklı olarak bir tutarsızlığı da ortaya koyuyor. Çünkü insan sayısı olarak daha fazla sayıda insanın öldüğü Afrika'daki olaylarla daha az sayıdaki Avrupa'daki olayları mukayese ettiğimizde Avrupa'da meydana gelen olayların daha fazla korku saldığını görüyoruz. Dolayısıyla olaya hayatını kaybeden insan açısından bakmayalım. Bununla ilgili bakılabilir, bu işin başka bir tarafı. Fakat saldığı korku açısından baktığımızda aslında şöyle bir durum oldu. Ben tam olaylar olduktan yarım saat sonra Fransız senatörlerle bir toplantımız vardı. Ve bir kadın senatör şöyle bir ifade bulundu. 21. yüzyılın ortasında Paris'in göbeğinde nasıl 12 kişi öldürülebilir gibi bir tepki gösterdi. Fakat 21. yüzyılın ortasında dünyanın her yerinde insanlar hayatını kaybediyor. Ama bu senatörün gösterdiği tepki son derece haklıydı. Çünkü şöyle düşünüyor Avrupa, bu meseleleri 400 yıl önce geride bıraktığını düşünüyor. Gerçekten Avrupa'ya baktığımızda tarih boyunca meydana gelen savaşların %95'i Avrupa kaynaklı ya da Avrupa ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ve bu meselelerin aslında 2. Dünya Savaşı bittiğinde halledildiğini zannederdik. Bunun için aslında gösterilen tepkinin temel noktasında bu var. Öncelikle bunu koymak gerekiyor olayı daha iyi anlamak açısından.
Evet hocam. Diğer sorulara geçmeden önce bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı verelim. 0090 363 34 19, 0090 363 34 21 nolu telefonlardan dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler. Yine ortadoğudahuzur@trt.net.tr elektronik posta adresimizden de bize ulaşmak mümkün. İslamofobi kavram olarak hocam bir çerçeve çizelim. Nedir? Kavram olarak neyi ifade ediyor?
Şöyle önce tarihsel boyutuna bir bakalım. Tarihsel boyutuna baktığımızda işte Hristiyanların 11. yüzyıl civarında kutsal toprakları ele geçirmek için yapmış olduğu Haçlı seferleri ve karşısında çıkan Müslümanlar ve onlarla yapmış oldukları mücadeleler ve sonrasında işte yine aynı dönemlere belki tarihsel olarak bir 3-5 asır içinde bakarsak Endülüs Devleti ve Avrupa'ya yayılması Müslümanların. Ama bu meseleler Hristiyanların kendi arasında Protestanlar ve Katolikler arasında meydana gelen savaşlarla 17. yüzyılda bitirilmişti bu meseleler. Ve bu ne zaman hortladı tekrar? Aslında hortladı demek doğru bir tabir. Tekrar ortaya çıktığı dönem 11 Eylül saldırıları, işte Soğuk Savaş bittikten sonraki dönem. Bunun nedeni insan bilmediğinden korkar ya da bilmediği ya da tam olarak vakıf olmadığı konulardan korkar ve bize bugün teknolojinin getirdiği iletişimde ve ulaşımda meydana gelen gelişmelerle dünyanın her tarafındaki olayları aslında farkına varır duruma geldik ve bu bağlamda ele aldığımızda Fransa'daki bir bireyle Orta Doğu'daki bir bireyin gündelik yaşantısındaki kabulleri ya da davranışları bundan 40 yıl önce birbirleri hakkında haberdar değillerdi. Fakat bu şu anda haberdar olmaya başladılar. İşte akıllı telefonlar, Twitter vesaire, çeşitli sosyal medya kanallarıyla vesaireyle anında herkes haberdar oluyor. Dolayısıyla eminim ki bundan 40 yıl öncesine, 30 yıl öncesine gittiğimizde kutsal, Müslümanların kutsal saydığı değerlere karşı da saldırılar vardı. Ve aslında Müslümanların yapmış olduğu, her yerde olduğu gibi aslında böyle şiddet eylemleri de mutlaka var. Dünyanın her yerinde var. Fakat şimdi asıl sorun insanlar bunun farkına varmaya başladı.
Görünür mü oldular?
Görünür oldular. Ve bu hicvetme, yani Hristiyanların işte Jean Paul Sartre'dan başlayan 1960'larda oluşan bir, aslında 68 kuşağına kadar giden bir dönem var. Bu dönemde neler meydana çıkıyor? Dine karşı vesaireye karşı, gündelik hayata karşı. Ama o hicvetme bugün Charlie Hebdo'da çıktığında bir kapak olarak çıktığında, o anında bir saat içinde ya da bir karikatür olarak çıktığında bir saat içinde dünyanın her yerine yayılıyor. Dolayısıyla batıdaki özgürlüklerle doğudaki yaşam biçimi aslında birbirini de aynı potaya koyan bir teknolojik iletişim sürecimiz var. Ve bu aynı potaya girmesi de aslında bir dengesizlikler yaratıyor. Ve bu dengesizliklerin halledilmesi gereken bir süreçteyiz. Şöyle ifade etmek lazım belki de. Yani doğunun ya da Müslüman dünyasının dini değerlere, batının oluşturduğu özgürlükler, ama her iki tarafta bunda bir fedakarlık yapması lazım. Dolayısıyla doğunun, batının özgürlüklerini gören İslam dünyası buna karşı çıkıyor. Ve aslında Katolikler de karşı çıkıyor. Papa da karşı çıktı. Bunu da not etmek lazım. Doğudaki İslam'ın yaşanma biçimini göremeyen Avrupalılar ise bunu gördüklerinde ya da farkına varmadıklarında karanlık bir odaya girmiş gibi bir korku salıyor.
Evet hocam, telefon hattımızda bir dinleyicimiz var.
Alo.
Buyurun.
Merhabalar.
Merhaba. Buyurun.
Programınızı çok keyifle dinliyorum. Çok donanımlı bir program. Çok teşekkür ediyorum. Tam şu an cümleyle bağlantılı değil ama benim kafamda bir soru vardı. Önce onu paylaşmak istiyorum. Hocamızdan bir cevap istiyorum mümkünse.
Buyurun tabii.
Sosyal medyada çok sık şahit olduğumuz şiddet ve öldürme görüntüleri var. Ben bunların farklı amaçlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddet korku yaratıyor. Korku da gücü olan itaati arttırıyor. Ve güce katılmayı da sağlıyor bu. Şimdi hocamıza sormak istiyorum. Bu paylaşımlarda, sosyal medyada olan bu paylaşımlarda istihbarat örgütlerinin rolü var mı acaba?
Selim Akçan, çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözleriniz ve değerlendirmeniz için. Ben soruyu hocama yönelteceğim. Hocam da tam karanlık bir odaya girmekten ve korkudan söz ediyordu. Belki bunları besleyen şeylerdir bunlar. Buyurun hocam, oradan devam edelim.
Selim Hanım'ın sorusuna da cevap olacak şekilde şöyle bir ifadede bulunabilirim. Biz sosyal bilimciler olarak olayları sıcağı sıcağına değil de verileri topladıktan sonra değerlendirmeyi tercih ederiz. Habercilerse sıcağı sıcağına değerlendirir. Ama teorik olarak baktığımızda evet, istihbarat örgütleri bunları manipüle ediyor olabilir. Fakat genel olarak eğilimin şöyle bir şey olduğunu düşünürsek, aslında böyle olaylar yok ve şiddetle ilgili paylaşımların hepsi ya da manipüle edilmesi, provokasyonu istihbarat örgütleri tarafından yapılıyor dersek aslında belki de bir korku kültürü oluşturmuş oluruz. Ama şu da bir gerçek, istihbarat örgütlerini bırakalım, biz akademisyenlere bakalım. Örneğin ben bugünlerde IŞİD'de bulunan yabancı terörist savaşçılar üzerine çalışıyorum. Ve acaba o yabancı terörist savaşçılar IŞİD'de ya da DAEŞ'te nasıl gidiyorlar, bunları araştırmaya çalışıyorum. Bunun için birinci metot olması gereken bir alan araştırması yapmak. Bölgeye gitmek ve araştırmak. Ve maalesef bu mümkün değil. Bunun üzerine o zaman ne yapmamız gerekiyor? Oradan acaba nasıl olur da bilgi alabiliriz? Bunu alabileceğimiz bilgi şu anda orada bulunan savaşçıların sosyal medya üzerinden kullandığı hesaplar üzerinde verdiği datalar. Bu veriler bize %5'lik bir aslında kesimi veriyor belki de. Ama oradan genelleme yapmamızı sağlıyor. Herkes kullanıyor, sözün özü. Herkes sosyal medyayı bir şekilde kullanıyor. Biz de kullanıyoruz akademisyen olarak. Ama dediği çok doğru. Buradaki şiddet görüntüleri bir korku yaratıyor. Dolayısıyla terörün üçüncü tarafları korkutma hedefine de hizmet ediyor.
Evet, amacına da hizmet etmiş.
Ama tabii burada özgürlükler mi yoksa kısıtlama mı? Güvenliğin, terörizmin çıkardığı önemli bir denge sorunu ortaya çıkıyor.
Aslında hocam sormak istediğim İslamofobiye yol açan nedenler, ama kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Geçmişte yayınlanan karikatürler var dedik, arkasından terör olayları geldi ve ciddi ölüm olayları, ciddi rakamlarda kişi hayatını kaybetti. Müslümanların Masumiyeti filmini gördük. Yine Fitne isimli bir kısa film yayınlandı. İslami düşünceye, inanışa hakaretler içeriyordu. Yine Amerika'da Kur'an yakma günü ilan edilmişti. Yasaklandı ama sonradan yeniden yapıldı. Yine devletler, Avrupa'daki devletler uygulamalarında peçe ve burka gibi sınırlamalar getirdiler. Avrupa'da yapılan anketler İslamofobi olarak adlandırılan kaygı verici gelişmelerin son yıllarda daha da arttığını bize gösteriyor. Yine Amerika'da da benzer araştırmalar var. Ama Pegida'nın faaliyet gösterdiği Dresden'e baktığımızda, Dresden'de yaşayanların içerisinde göçmenlerin oranının %3'ün altında olduğunu görüyoruz. Ve bu göçmenlerin içerisinde İslam ülkelerinden gelenlerin oranı da son derece az. Buna rağmen en ciddi tepkiyi ya da en katı, en ırkçı denilecek tepkiyi Dresden, bu bölgeden, Saksonya eyaletinden çıkıyor. İslam ve Müslüman kavramları korku ve öfke duygularına neden oluyor. Böyle söylüyor anketler. İslam da bireyin güvenlik ve yaşam güdülerini tehdit eden terör, güvenlik, terör, şiddet, bombalama, intikam gibi negatif duygularla ilişkilendirilerek sunuyor. Bir algı mı oluşturuluyor ya da bu sadece algı değil, İslam fobinin altına yatan başka ne tür nedenler var?
Biraz önceki konuşmama devam etmemi sağlayacak aslında bir soru sordunuz. Aslında şöyle bir bakalım olayın içine. İnsanlar tarih içinde olmadığı kadar farklı düşünceli ya da farklı coğrafyada bulunan insanlar birebir iletişime geçmeye başladılar günümüzde. Yani dünyanın herhangi bir yerinden, alakasız bir yerinden Antarktika'da bulunan bir birey, Sibirya'da bulunan başka birisiyle ve aynı zamanda Hawaii'de bulunan bir başka birisi, üç kişi bir araya bir an içinde gelip düşüncelerini aynı anda paylaşabilir duruma geldiler. Ama farklı kültürlerde yaşayan bu insanlar bu aynı iletişim mekanizmasına anlık olarak girdiklerinde bu sorun oluyor. Örneğin işte Kur'an-ı Kerim yakma gibi çok aşırı bir eylem, evet. İnanılmaz derece aşırı bir eylemi gerçekleştiren işte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan bir rahibin yaptığı faaliyet anında 3 dakika içinde dünyanın başka bir coğrafyasında bulunan bir kişinin cep telefonunun anında geçiyor ve bu inanılmaz bir tepki doğuruyor.
Afganistan'da da.
Evet, Afganistan'da aynı şekilde. Yani sözün özü, bugün İslamofobi olarak ortaya çıkan bu şey bu kavram aslında başka fobilerle de devam edebilir. Çünkü biz o farklı kültürlerin bir araya gelip bir arada tartışmaya başladığı yeni bir döneme girdik. Bunun getirdiği sancılar. Bugün bu İslamofobi olarak ortaya çıkıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Avrupa savaşlardan çok fazla kan dökülmesinden zarar görmüş bir coğrafya ve bir medeniyet. Bunun üzerine kurulmuş bir medeniyet ve işte biz Avrupa Birliği üyelik süreci içerisinde Avrupa değerlerinden bahsettik. Hukukun üstünlüğü, parlamenter demokrasi, azınlık haklarına saygı ve insan haklarına saygı diye sürekli olarak bunu Türkiye'de tekrar ettik. İlerleme raporlarında ortaya çıktı vesaire. Tam olarak da Avrupa aslında bunun testini yapması gerekiyor. Şu anda onun testi yapılıyor. Yani hukukun üstünlüğüne, parlamenter demokrasiye, daha önemlisi azınlık haklarına saygı gösterebilecekler mi? İnsan haklarına saygı gösterebilecekler mi? Umarım ve aslında benim beklentim de o yönde. Pegida veya diğer anlamda ortaya çıkan bu şeyler marjinal olarak kalıp toplumun geri kalan kısmına yansımaması. Bununla ilgili Avustralya'da çok önemli bir sınav verildi bundan bir ay önce. Avustralyalı bir birisi, orada Müslüman olan birisi bir kafeye bastı ve orada işte insanlar polis baskını sonucunda hayatını kaybetti. Hemen olayın ertesinde Müslümanlara karşı bir hareket olmasın diye Avustralya'da bütün insanlar sizinle beraberiz diye Müslümanlarla beraber sokaklara çıkıp yürüdüler. Bu tür tepkiler de oluyor. Yani diyeceğim o ki biz sanıyorum burada bu değişim, iletişimin getirdiği değişimleri bu tür aşırılıklarla yaşayacağız. Daha da yaşayacağız açıkçası ve bizim ülkemizde de yaşama ihtimalimiz yüksek. Bunu da aslında ortaya koymak lazım. Ama bunlarla baş etmeyi maalesef kanlı bir şekilde öğreneceğiz gibi gözüküyor.
Evet, aslında geçmişte de vardı. İletişim ve ulaşım bazı şeyleri görünür kıldı dediniz ama hocam ben biraz farklı bir soru sormak istiyorum. Farklı yaklaşmak istiyorum. Yakın zamana kadar eşitsizlik ve ayrımcılığın en yaygın kaynağı olarak ekonomik, etnik, ırksal, cinsel, bölgesel, sınıfsal ya da statüye ilişkin farklılıklar kullanılırdı. Ancak 11 Eylül olayıyla birlikte din temelli, özellikle Arap ve Müslüman ülke vatandaşlarına karşı bir ayrımcılık ve eşitsizlik hem kamusal hem sivil alanda daha sık rastlanan bir uygulama gibi görünüyor. Diğer bir de işte Arap ya da Müslüman olmak ayrımcılığa maruz kalmanın bir ön koşulu ya da sebebi haline geldi mi? İslam fobisi yeni bir eşitsizlik kaynağı mı?
Bu çok güzel bir soru. Bunun tam olarak uygulamasını 11 Eylül'ün hemen ertesinde Amerika'da uzunca bir süre gördük. Ve özellikle 11 Eylül'ün hemen ertesinde 1-2 yıl boyunca Amerikan toplumu ve siyasetçilerinin yönlendirmesiyle inanılmaz bir tepki gösterdi. Ve bu özellikle Müslümanlara karşı bu gittikçe azaldı. Birincisi Avrupa'da ve Amerika bunu terk etti. Politikaları ya da bu tür toplumsal davranışları. Birincisi şu anda Avrupa'nın önünde böyle bir örnek var. İkincisi Avrupa'nın Amerika'dan farklılığı biriktirmişliği var. Tarihsel biriktirmişlikleri var. Dolayısıyla ben evet pratikte şu anda Avrupa'da insanlar Müslüman olduğu için, sakalı uzattığı için vesaire belki de tepkiler bundan önce olduğundan daha da fazla. Bununla ilgili araştırmalar şu anda yapılıyor. Yakında gelecek ve muhtemelen kesinlikle daha fazla çıkacak. Ya da sokakta yürüyen, İngiltere'de yürüyen birisiyle konuşsak bunu kesinlikle söyleyecektir. Ancak ben bunun Amerika'da kadar uzun sürmemesini bekliyorum. Eğer sürerse Avrupa kendi varoluş sebebini, temel değerlerini inkar etmiş olur. O zaman Avrupa olmaktan çıkar. O zaman tamamen dengesizliklerle dolu bir yeni bir uluslararası ilişkiler ortamına gireriz. Yani bu dünya savaşlarının öncesinde, 20. yüzyılın öncesindeki ve aydınlanma çağının öncesine bile gidecek bir hale döneriz. Bu felaket senaryosuna katılmıyorum ama pratikte şu anda Avrupa'da yaşayan Müslümanlar bir sıkıntı yaşayacaktır. Tabii burada bir husus daha ortaya çıkıyor. Entegrasyon sorunu. Aslında şunu ortaya koyalım. Çok enteresan bir istatistik var bununla ilgili. Daha doğrusu bir değerlendirme. 2010 yılına kadar değerlendirmelerde Avrupa'ya göç eden dışarıdan gelenler arasında en iyi entegrasyonu sağlayanlar Türkler. Ve en az aslında sağlayanlar Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler. Ve genellikle bu radikalleşmenin de çoğunlukla o tür toplumlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sorun Avrupa'daki devlette de entegrasyon sorununu halledememek gibi bir şey. Kendi sorunu.
Evet, konuya biraz da farklı yönden bakalım hocam. Bir diğer yönden bakalım. Biraz farklı. Siz aslında çerçeveyi çok güzel evet. çizdiniz. Avrupa'daki sorunun nedenlerini çok güzel ortaya koydunuz. Biraz paradigma açısından baktığımızda 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı, ardından 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El-Kaide terör örgütünün bütün bu konuştuklarımızdaki payı büyük. Bu yadsınamaz. Ancak bu olaylardan sonra Huntington'un medeniyetler çatışması tezi daha geniş bir kabul gördü denebilir. Şunu sormak istiyorum. Bugün İslam dünyası için Batı'yı tehdit edecek bir güç mü Doğu? Böyle bir paradigma üretimi içerisinde olabilir mi? Doğu Batı'ya karşı böyle bir paradigmayı üretebilir mi? O denli güçlü müdür? Korku ve endişe verecek kadar.
Eğer öyle olursa çok kötü olur. Yani bunu söyleyeyim. Yani medeniyetler çatışmasında öne sürülen tezler işte şeylerin bazı kültürlerin bazı medeniyetlerin ön plana çıkacağı ve kendi içinde homojenleşeceği o heterojen yapıdan uzaklaşıp birbirleriyle aslında bir çatışma içinde olacağı. Belki de çok fantastik gibi görülür. 1984 romanında George Orwell'in ortaya koyduğu bir dünya gibi. Tabii bunun buradaki yansıması nasıl olur? Avrupa'dan bütün Müslümanları göndermek ve ondan sonra sadece Hristiyan bir toplum haline sokmak. Ama böyle bir şeyin olmasını olası görmüyorum. Çünkü Avrupa normal yaşantı içerisinde, hayatın içinde din önemli bir öğe değil. Ve aslında Hristiyan da değil. Yani sadece Hristiyan demek de son derece yanlış. Çünkü biliyorsunuz işte dünyanın en büyük savaşları Avrupa'daki Hristiyanların kendi içinde Katoliklerle Protestanların içinde olmuş ve Britanya demiş ki tamam ben bu savaşa katılmıyorum ben de kendi kilisemi kuruyorum Anglikan kilisesini kuruyorum. Yani tek bir Hristiyanlık ya da tek bir tek bir Avrupa yok dini açıdan baktığımızda ve şu anda aslında dini hicvetmeye de Katolikler aslında karşı çıkıyor. Bu anlamda da Müslümanlarla evet, doğru. da birleşiyor. Ben açıkçası tehdidin orta vadede çok büyük olmadığını düşünüyorum. İslamofobi açısından.
Evet.
Bu şekilde ama terör tehdidinin çok uzun vadeye yayılabilecek kadar çok kanlı ve tehlikeli olacağını değerlendiriyorum. Bunun çok önemli işaretleri var. Çünkü şimdi IŞİD'e giden savaşçılar evlerine döndükleri zaman bize bilimsel veriler 9'da 1 oranında tekrar şiddete eğilimli olduğunu söylüyor. Ve onların yaratacağı şiddet kana bulanmışlıktan kurtulamamak bence çok daha büyük bir tehdit olacaktır.
Evet, şimdi İslamofobiden küresel terörizme geçersek hocam. Bu 11 Eylül saldırılarından sonra da o güne kadar İslami aşırılık, İslami radikalizm, fundamentalizm gibi sıfatlarla tanımlanan köktenci hareketler artık küresel terörizm adıyla tanımlanmaya başladılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde de bir savaş başlatıldı denilebilir. Terörün küreselleşmesini değerlendirir misiniz? Asıl sorun bu dedik.
Evet, tam olarak da bence çok doğru bir soru. Tam olarak da bunu yaşadık biz. Yani Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül sonrasında koalisyonu kurdu. NATO'nun da desteğiyle gitti. Afganistan'da müdahale etti. Afganistan'da Tora Bora dağlarında bulunan küçük bir terörist grup gittikçe yayıldı. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bazı ameliyatlarda bir vücuttaki bir kitleyi almaya çalışırken onun vücuda dağılmamasına özen gösterir cerrahlar. Ve ondan sonra en çok korkulandı odur. Vücuda dağıldığı zaman her tarafta o küçük küçük zararlı partiküller bulunabilir gibi. Tam olarak bunu yaşadık. Afganistan'daki bu müdahale ve sonrasındaki Irak'taki müdahale her tarafa yayıldı. Geçtiğimiz günlerde daha yeni bu hafta içinde Sakarya Üniversitesi'nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan çatışmaların 2014 yılındaki çatışmaları ortaya koymuşlar. İşte çatışmanın olduğu yerler kırmızı, diğer yerler açık renkte oluyor. Her taraf kızarmaya başlıyor. Evet. Maalesef bu 2015'te daha da artacak ve gittikçe her tarafa yayılacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şuna doğru geliyoruz. Bir tarafta terörizm olurken başka bir tarafta kendini güvenlikte hissetmek gibi bir olgu ortadan kalkıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki meydana gelen bir terörist faaliyet dünyanın diğer taraflarını da ilgilendirir hale geliyor. İngiltere kamuoyunda Afganistan'a niye asker gönderdik sorusu çokça tartışıldı. Ben BBC'den takip ettiğim kadarıyla ve bu tartışmalarda biz de biz niye oraya asker gönderiyoruz ve Helmand'da 250'den fazla kişi askerimiz hayatını kaybetti. Bunu niye gönderdik sorusunun cevabı maalesef bugün veriliyor. Şöyle ki Afrika'nın bir köşesinde meydana gelen bir terörist eylem Türkiye olarak bizi ilgilendirir mi? Maalesef ama gerçekten bizi ilgilendirir. Oradan o terör faaliyeti bir habis gibi yayılıp bizi de etkileyebilir. Dolayısıyla oraya biz de mi müdahale etmeliyiz sorusunun cevabı evet biz de müdahale etmeliyiz şeklinde veriliyor. Dolayısıyla bu teröre karşı yapılan işbirliklerinde meşruiyet kazandırıyor. Dolayısıyla bütün taraflar da buna giriyor. Bugün IŞİD'e 60'tan fazla
evet,
devlet.
Evet, IŞİD'e gelecektim. Siz evet, devam edin.
Teşekkür ederim. 60'tan fazla devlet bu koalisyona katılmış durumda. Perşembe günü İngiltere'de bakanlar düzeyinde bir toplantı yapacaklar. Biz de bir yürüttüğümüz proje kapsamında ORSAM, Ortadoğu Stratejik Araştırmaları Merkezi ile Cuma günü bir dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 40 kadar akademisyenle bunu tartışacağız. Bunun Türkiye'ye etkileri, dünyaya etkileri, bunun yayılması ile ilgili. Ama durum şu, El-Kaide vardı, şimdi IŞİD var, her ikisine katılanlar var. El-Kaide uzaktaki düşman olan Müslüman olmayanları, IŞİD yakındaki düşman olan diğer Müslümanları hedef alıyor. Herkes hedef haline geldi. Müslüman olsun ya da olmasın ya da Hristiyan olsun herkes hedef haline geldi. Ve bu korkum o ki önümüzdeki günlerde sadece Fransa, sadece İngiltere değil bizim topraklarımızda ya da başka topraklarda da daha da ilerlemeye devam edecek. Toplumsal duyarlılıkların artması, iletişimin artması, aşırılıkların ortadan kaldırılması en önemli hususlardan bir tanesi. Özellikle IŞİD'in cihatçı selefi çıkışları Türkiye gibi işte Diyanet İşleri Başkanlığı veya işte dinin çağdaş şekilde yorumlarının olduğu çeşitli yerlerde, ülkelerde ve bizde olduğu gibi aslında algılanmıyor. Ve bu da aslında sorunların temelini ortaya çıkarıyor. Bunu daha önce de dünya yaşadı ve daha önce de bu meselenin üstesinden geldi. Yeni dönemde de gelecektir fakat sanırım biraz uzun sürecek. Özellikle bizim yaşam standartımıza baktığımızda hem bizi daha çok etkileyecek hem de biraz uzun sürecek gibi
evet,
değerlendiriyorum.
IŞİD'in bölgede yol açtığı sorunlar var. Evet. Diğer yandan da batıda bir algılama var hocam. Çok kısa olarak IŞİD'in bu iki açıdan değerlendirirsek neler söyleyebiliriz?
IŞİD mi El-Kaide mi Batı için baktığımızda IŞİD tercih edilir Batı için. El-Kaide'ye nazaran. Bu çok enteresan bir durum. Çünkü El-Kaide Batı'yı hedef alıyordu. IŞİD Doğu'yu da Müslümanları diğerlerini hedef alıyor. Ve çok açık ifade edeyim. Biz Türkiye olarak Fransa'nın IŞİD'den algıladığı tehdit mi daha fazla? Türkiye'nin algıladığı tehdit mi fazla? Türkiye'ninki çok fazla. Çok daha fazla. Şöyle ki bir Türkiye'den katılanlar olabilir. Oluyor. Yani belli bir sayıda 700'e kadar bir rakam açıklandı. Bunlar geri döndüğünde terör yapabilir. Türkiye topraklarını kullananlar, üzerinden geçmeye çalışanlar bunlar bir tehdit oluşturuyor. Bir de en kötüsü batıdaki bir ülkeden kalkıp da Suriye'ye, Irak'a savaşmaya giden IŞİD yabancı terörist savaşları geri dönmek
geri
için
dönersin.
Türkiye'yi seçebilirler. Çünkü bizim her köyümüzde cami var ve herkes dinini özgürce yaşıyor. Batı'da bunu yaşayamadığı için IŞİD'e katılan bu kişiler orada kalmak istemediklerinde o zaman Batı'ya da dönmek istemeyecekler. Yolda geçerken gördükleri ve batılı standartlara sahip olan bir ülke onlar için cazip gelebilir. Bu da bizim için 3 kat daha fazla bir tehdit oluşturuyor. Bu anlamda biz de bunu bilmeliyiz ve buna göre davranmalıyız diye düşünüyorum.
Evet hocam bu radikal İslam sistemle entegre edilecekti ve terörde önlenecekti 11 Eylül sonrası. Böyleydi gelişmeler. Çok kısa olarak işte bu süreç nasıl gelişti ve hedeflenen sürece ulaşıldı mı? Bir iki dakika içinde de bu değerlendirmenizi alayım.
Afganistan'dan ayrılan batılı güçlere baktığımızda buna ulaşıldığını söylüyor. Fakat orada kalan El-Kaide de batılıları yendiğini söylüyor. Şu bir gerçek, Afganistan yaklaşık 1979 yılından beri 30 yıldır yaklaşık olarak 30-35 yıldır bu durumdan dolayı muzdarip savaşlardan dolayı ve oradaki insanlara aslında batılı bir şekilde müdahale edildiğinde NATO gittiğinde gerçekten 21. yüzyıla gelecek birçok şeyler yapıldı. Örneğin seçimler yapıldı. Örneğin soy hatları yoktu. Soy hatları verildi. Nüfus cüzdanları oluşturuldu. Cep telefonları sistemleri kuruldu vesaire bilmem ne. Çok zor bir iş. Yani bu sosyal mühendislikte de olacak bir olay değil. Aslında bu olayın temelinde dünyanın geri kalanındaki insanların sağladığı teknolojik nimetlerden, gelişmiş nimetlerden o insanların yararlanmasını sağlamaktır. Onu sağlarsanız radikalleşme azalır, yoksa gittikçe azalabilir. Ve bireysel bir olay. Bunu da not edelim en son
terör
olarak.
Terör mü bireysel?
Radikalleşme.
Radikalleşme.
Radikalleşme bireysel bir olay.
Sisteme entegresi?
Sisteme entegresi çok kolaylıkla entegre olabilir teknolojik gelişmeler nedeniyle.
Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir değerlendirme oldu. İslamofobi, terör ve Orta Doğu konularını stüdyodaki konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Haldun Yalçınkaya ile değerlendirdik. Bir programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcımız Melda Alpay ve yayın teknisyenimiz Ali İhsan Yıldız'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.